Üçüncü ayrım.
Yine de hem Sultan Hanım hem de Şaduman odaya taktıkları asma kilidi dışarıdan kilitlemeyi asla unutmuyorlardı. Muharrem yemeğini o odada yiyordu ve zaten kuş kadar yiyordu. Ayda bir odanın içindeki yeşil ahşap kapakları olan banyo dolabında yıkanıyordu. Çişini ve kakasını da orada yapıyordu. Şaduman ve Sultan Hanım ona çok iyi bakıyor, ona kendi ördükleri, kendi diktikleri kazaklar, pantolonlar giydiriyorlardı. Ona ait her şey odanın içinde yapılıyordu. Evde o odanın adı odaydı zaten. Muharrem az kelimeyle de olsa kısa kısa cevaplarla ve de fısıltıyla konuşuyordu. Fısıltıyla konuşması bir tercih değildi. Konuşma denen şeyin başka biçimi olduğunu bilmiyordu. Hayatındaki ya da bir oda ve pencereden gizlice baktığı bahçeden oluşan dünyasındaki diğer iki kişiden duyduğu ve öğrendiği konuşma buydu. Bir çocuktan beklenebilecek hiçbir şeyi yapmıyordu. Mesela merak ettiği bir şey yoktu. Hiçbir şey sormuyordu. Evde kalmış hala, Hatice, artık ev işlerine yardım etmez olmuştu ve üst kattaki odasından bazı günler unuttuğu tek öğünlük yemekleri dışında hiç çıkmıyordu. Ve bütün gününü neredeyse sadece üç şey yaparak geçiriyordu. Namaz kılıp dua etmek bunlardan belki en kısa süreniydi. Yine de en az iki saatini alıyordu. Perdeleri hiç açılmayan odasında geri kalan zamanını yüzük oyun yatmış bir halde gözlerini zifiri bir karanlığa dikip elleriyle kendi kendini tatmin etmek ve sonra da ellerini, ayaklarını, kollarını, orasını ve her yerini yıkamak, yıkamak, yıkamak, yıkamakla geçiriyordu. Ne kadar yıkanırsa o kadar kendini elliyor ve ne kadar kendini ellerse o kadar yıkanıyordu. Çocukların üst kata çıkması yasaktı. Zaten üst kata çıkan merdivenin başına ağır kalaslar dayanmıştı. Sultan Hanım, Şaduman ve aşağı inerse Hatice'den başka yukarı çıkan yoktu. Ve onlar da kalasların birini aralayarak merdivenin ilk basamağına ulaşıyorlardı. Hatice zaten o kadar zayıflamıştı ki geçerken yan dönmesine bile gerek kalmıyordu. Zayıflayan sadece o değildi. İnayet Hanım da adeta bir hayalete dönmüştü. Hatta 90 kilo olduğu zamanlardan kalma elbiseleri içinde beyaz, sarı, mor ve kahverengiden oluşan yüzüyle bir hortlağa benziyordu artık. Evin küçük oğlu Emin, Muta'da uyarak sabah namazıyla evden çıkıyor, hamama gidiyordu. Ondan bir saat sonra da Şaduman'ın kocası Ebu Bekir yola koyuluyordu. Onların da artık ne arkadaşları ne dostları vardı. Gidiyor, rızıklarını alıp geri dönüyorlardı. Kimseyle selam sabahları kalmamıştı. Misafirle dolup taşan eve artık kimse gelmiyor ya da gelemiyordu. Dördüncü bölüm. Muharrem'in 4 yaşına bastığı günün gecesinde merdivenin kalaslarından biri sessizce aralandı. Neredeyse hiç uyumayan İnayet Hanım bile duymadı kalasın sesini. Merdivenleri çıkan ayak sesi yukarı ulaştığında sadece Muharrem duydu. Odaları birbirine bağlayan sofada gıcırdayan ahşabın sesini. Hatice'nin odasının kapısı dışarıdan açıldı. Hatice yarım yamalak uykusundan uyandı. Karşısında Emin abisini gördüğünde tek kelime etmedi. Sonrasında da hiç ses çıkarmadı. Emin'in de aldığı hızlı soluklar dışında sesi çıkmadı. Sessizliği sadece Emin Hatice'nin üstünden kalkarken Somya'dan gelen bir ses bozdu kısa bir an için. İşte bu kimsenin duymadığı ses, zaten sallanmakta olan evi ayakta tutmaya çalışan çürük tahtaları ve onları birbirine bağlayan paslı çivileri iyiden iyiye ya da kötüden kötüye mi demeli? Hırpalayacak kadar büyük ama sinsi bir zelzelenin sesiydi. Günler böylece aktı, akmaya çalıştı. Zaman hiç bu denli sıvışık, hiç bu kadar huzursuz geçmemiştir. Akrep yelkovanı sokmaya çalışıyor, yelkovan akrebin zehrinden uyuşup yere yığılıyor ve akrebin ayaklarına dolanıyordu. Şaduman, odanın içinde daha fazla zaman geçirerek çocuğa günü, gündüzü, ayı, güneşi, renkleri anlatıyor ve o odanın penceresinden gösterebileceği kadar hayatı gösteriyordu. Sultan Hanım da odada daha fazla zaman geçirir olmuştu. Sadece çocuğa acıdıkları ve onu sevdikleri için değil, orada sadece orada huzur buldukları ve mutlu oldukları için. Odanın güneşi, güneşin odayı gördüğü zamanlarda Muharrem'in minik bedenini soyabildikleri kadar soyup, pencerenin kenarında kemiklerinin ihtiyacı olduğunu bir biçimde bildikleri güneş ışınlarını çocukla buluşturuyorlardı. Oysa Şaduman'ın kendi çocukları güneşi daha fazla görselerdi, iyice karanlığa karışmışlardı. Sadece bahçeye çıkıyorlardı ve orada oynadıkları oyunlar zehirlenmiş düşüncelerinin yarattığı korkulardan kaçmaya yönelikti. Artık oyunlarında ebe yerine şeytanlar, cinler vardı. İkisinin de gözlerinin altı mosmordu. Şaduman onlar için hiçbir şey yapamıyordu. Hepsi İnayet Hanım'ın etrafındaydılar ve artık onlar da yavaş yavaş yeni ve bilinmez bir dilin sözcüklerini öğrenmeye başlamışlardı. Sarsılmaz ve yıkılmaz bir inançla başka hiçbir şey düşünmüyorlar, başka hiçbir şey konuşmuyorlardı. Artık başka bir düşünce üretmeye ne hali vakti, ne de yeri olan bir beyne sahip olan İnayet Hanım, beklenmedik bir şekilde yeni bir korku dalgasını yaymaya başladı bir süre sonra. Bu yeni fikir, beyninde yer kalmadığı için olacak, midesinde yer buldu kendine. Bir kaşık aldığı çorbayı dışarı çıkarırken çıkardığı sesler neredeyse tüm mahalleden duyuluyordu. Ağzından ve boğazından kan çıkarana kadar kustu. Ve hemen sonra küf kokan odasına topladığı maiyetine yeni çıkan fikrinin filizlerini aşıladı. Sultan Hanım'ın pişirdiği çorbaya onu zehirlemek için fare zehri kattığını açıkladı garip bir konuşmayla. Çocukla ilişkisini sürdüren, ona dokunan, odasına girip çıkan, hatta orada yatan Şaduman ve Sultan Hanım'ı iblisin emrinde olan kişiler olarak ilan etti. Artık düşman sayısı artmıştı. Ama bu kadar ortalıkta görünmeyen akıl, habaset üretmeye gelince nereden çıkıp geldiyse gelmiş ve onlara bunu bildiklerini şimdilik açıklamamaları gerektiği kararını aldıracak denli düşünce üretmeyi başarmıştı. Ve sakladılar bildiklerini. Ama önlemler alındı. Onların yaptıkları yemekler yenmiyordu artık. Şaduman'ın kocası Ebu Bekir bütün gece gözlerini kapalı tutup uyumuyor ve yatağındaki kötü ruhun melanetinden korunmaya çalışıyordu. Sultan Hanım ve Şaduman bir süre sonra olup biteni anladılar. Onlar da anlamamış gibi yapmayı uygun buldular. Her iki taraf hem korkusunu hem düşmanlığını birbirlerinden uzun bir süre sakladı. Çok uzun bir zamandır ortalarda görünmeyen Hatice, bütün bunların dışındaydı. Sadece geceleri odasından çıkıyor ve aşağı iniyordu. Bir gece yarısı çığlıkları evi inletene kadar da kimse onu merak etmemişti. Çığlıklara uyanan ev halkı onu bahçeye açılan kapının önünde yerde buldu. Karnındaki kocaman şişliği ilk gören Şaduman oldu. İnayet Hanım gözlerini bir noktaya dikip öylece kaldı ve diğerleri sustular. Herkes öylece kala kalmıştı. Sultan Hanım suyu gelmiş gebeye eğildi. Yarım saat kadar sonra bir erkek çocuğunun çığlığı duyulana dek diğerleri hiç konuşmadılar. Hiç ses çıkarmadılar ve hiç hareket etmediler. İnayet Hanım bebeği kucağına aldı. Şaduman ve Sultan Hanım Hatice'yi sarıp sarmaladılar ve yukarı çıkardılar. İnayet Hanım yanına Emine alarak bahçeye çıktı. Yüzlerce defa yapmış gibiydi ikisi de. Hiç konuşmadılar. Emin hem babası hem dayısı olduğu bebeğin kafasına sadece bir kürek darbesi indirdi. İnayet Hanım eve girdi. Emin ise kucağında tuttuğu, sadece 10 dakika kadar yaşamış bir insanın cesediyle karanlık sokakta kayboldu. Döndüğünde Şaduman ve Sultan Hanım bağıra çağıra bebeği soruyorlar ama kimseden en ufak bir cevap alamıyorlardı. Şaduman, Emin'in üstü başı topraklı kapıdan girdiğini gördüğünde her şeyi anlamıştı. Gözünden koskocaman bir damla gözyaşı aktı. Bir iblis tarafından gebe bırakılan Hatice, sabaha karşı hamama götürüldü. Ve ertesi güne kadar İnayet Hanım tarafından yıkandı, yıkandı, yıkandı. 5. Bölüm. Artık taraflar iyice açığa çıkmıştı. Şimdiden sonrası zordu. Şaduman ve Sultan Hanım Muharrem'in odasında gizli bir konuşma yaptılar. Buradan çocuğu da alıp hemen kaçmalıydılar. Ama nereye? Hem hiç paraları yoktu. Sultan Hanım çocukluğunda geldiği bu evden cenazeler ve düğünler dışında neredeyse hiç çıkmamıştı. Para nedir bilmezdi. Burada öleceğini hayal ederdi. Şimdi nereye giderdi? İçini büyük bir korku kaplamıştı. Adeta evde olup bitenlerin onda yarattığı korkunun daha da ötesinde bir korkuydu bu. Şaduman daha cesurdu. Onun da dışarıyla ilgili fazla tecrübesi yoktu. Babasını 3 yaşında kaybetmişti. Annesi öleli 10 yıldan fazla bir zaman olmuştu. Erzincan'da akrabaları olduğunu sanıyordu. Ama Erzincan neresiydi? 3-5 altınını 3 yıl önce hamamın tadilatı sırasında bozdurması için Ebu Bekir'e teslim etmişti. Yine de Şaduman'ın asıl endişesi evden dışarı çıkmaktan çok nasıl çıkılacağı ile ilgiliydi. Emin ve İnayet Hanım'ın doğan bebeği katledişleri yapabilecekleri konusunda yeterince endişe yüklüyordu Şaduman'a. Bu haliyle ev alışık olduğumuz savaş düzeninden tek farkla ayrılıyordu. Tarafların dikey bir düzlemde yerleşmeleri. Ya gelecek saldırıyı beklemek gafletinde bulunacaklar ya da düşmanın içinden geçerek kaçma becerisini göstereceklerdi. Tarafların birbirlerinden korkmaları ve bunu karşı tarafın da biliyor, hissediyor olması korkuyu azaltacağını artırıyordu. Korkuluyor olduklarını bilmek, korkan tarafça saldırı olmayan bir davranışlarının bile öyle algılanmasına ve bu yüzden olmadık bir saldırıya geçebileceklerine delalet ediyordu. Zaten parçalanmış ruhları bir de korku kemiriyordu. Hangi duygu Şaduman'ın çocuklarından bu kadar uzaklaştırmıştı? Nasıl oluyor da onları hiç düşünmüyordu? İnayet Hanım'ın Muharrem'e karşı hissettiği şeyle Şaduman'ın çocuklarına karşı hissettiği şey aynı mıydı? Şaduman'ın kafasından önce Muharrem'i kurtarmak, sonra bir biçimde dışarıdan alabileceği yardımla çocuklarını kurtarmak geçiyordu. Dışarıdan ama kimden? Dahası dışarı nasıl çıkılacaktı? Şimdilik onun kafasındaki ana sorular bunlardı. 6. Bölüm. Kör sabah. Acayip evin acayip insanları henüz uyuyorlar. Yalnız bir çift göz açık, duvarları bile delercesine bakan. O neredeyse artık hiç uyumuyor. İskelete dönmüş bir bedeni var. Tüm kuvvetini beynindeki düşünceleri beslemek için kullanıyor. Kulakları tıkırtılar duyuyor. Gözleri daha bir açılıyor. Emine sesleniyor kırçılı sesiyle. Emin duymuyor. Ebu Bekir diye bağırıyor. Korkudan yüksek sesle bağıramıyor. Alt katın sofasında ayak sesleri. Yerinden doğruluyor. Artık daha bir yüksek sesle bağırıyor. Emin diye. Evin kapısı açılıp kapanıyor. Ve de hemen sonra bahçeden sokağa açılan kapının gıcırtısı duyuluyor. Ve sokakta koşan ayak sesleri. Olmuştur. Bütün korku bir anda silinmiştir. Kaçmışlardır. 4 yaşında bir oğlan çocuğu ve 2 kadın, biri çok yaşlı olan. İnayet Hanım Emin'i uyandırdı sonunda. Ama Emin, annesinin gazabına rağmen adım bile atamadı peşlerinden. Onun için kaçan yoktu aslında. Kurtulduğu korku vardı. Hava neredeyse aydınlanmak üzere. Sultan Hanım, Şaduman ve Muharrem'in ayak sesleri boş sokakta yankılanıyor. Ve Sultan Hanım bir yandan yürürken bir yandan dua ediyor. Rabbena vela tühammilna mala takate lena bih. Ve yürüdüler. Saatlerce. Şehrin en uzaklarına, bilmedikleri görmedikleri yerlere. Sokaklar belki hiçbir zaman bu denli ağır yükleri taşımamıştı. Sonu bilinmeyen mesafeler nasıl aşılırdı? Nereye kaçtığını bilmeyen kaçakların belirsiz gidişlerine yollar bile yol gösteremezdi. 7. Bölüm. Yine de onların durumu, korkusunu ve düşmanını kaybeden evin durumundan çok daha iyiydi. Uzun zamandır hayatını yoğuran, biçimlendiren en temel gıdasını yitiren ev halkı, koskocaman bir boşluğa düşmüştü. Düşmanını yitiren bir ordu gibi ellerinde silahlarıyla öylece kala kalmışlardı. Orduyu kumanda eden İnayet Hanım, hayatını anlamlandıran korkusunu yeniden alevlendirmek için sağına, soluna, içine, dışına bakıyor ve sönmüş ateşin üzerine olanca gücüyle üflüyordu. Hatice dışında herkes bu durumdaydı. Çocuklar babaannelerinden yeni masallar duymadan asla uyuyamayacak gibiydiler. Sadece onların değil, herkesin oyunu bozulmuştu. İnayet Hanım zehrini yitirmiş bir yılan gibi kendi kendine boğmaya hazırlanıyordu ki kızı imdadına yetişti. Hatice bir akşamüstü sessizce aşağıya indi ve annesinin odasına girdi. Sedirde oturan ve zihninde onu tekrar yaşatacak düşünceler arayan İnayet Hanım ona bakmadı bile. Hatice onun ayaklarının dibine diz çöktü. Uzun zamandır konuşmadığı için söylediği ilk kelimeler duyulmadı bile. Ama sonrası çok da yavaş olsa derdini anlatmasına ve annesinin de derdine derman olmasına yetti. Emindi mesele. Emin değildi. Değişmişti. Daha doğrusu değiştirilmişti. Onun cismine bürünmüş bir başkasıydı o. Hatice kim olduğunu bilmiyordu ama emindi Emin'in emin olmadığından. İnayet Hanım uzun zamandır solgun bakan gözlerini fal taşı gibi açtı. Endişeyle zevkin karıştığı bir bakışla Hatice'ye döndü iyice ve ona sarıldı. Derin bir nefes alıp içinden bir şeyler okudu ve 3 kere üfledi ona doğru. Üstelik İnayet Hanım kim olduğunu da anlamıştı. Emin'in cismine saklanan şey oydu. Dönmüştü. Hatta hiç gitmemişti. Ertesi sabah Emin hamamı açmaya gittiğinde bu kez Emin dışında kalan herkesi odasına tek tek çağırdı İnayet Hanım. Ve anlattı. Otoritesini tekrar kazanmış bir kumandan edasıyla. Hatice beklenmedik biçimde açılmış, konuşmaya başlamıştı. O artık kumandanın sağ koluydu. 8. Bölüm. Şaduman bir yandan yürüyor, bir yandan da ne aradığını bilmeyen ama mutlaka bir şeyler bulması gerektiğini bilen garip bakışlarla etrafı izliyordu. Sağ elinin avucunda Muharrem'in minicik eli vardı. Hangisi hangisini daha sıkı tutuyor belli değildi. Ama eğer 2 el birbirine kaynaşabilseydi bu onların elleri olurdu. Sultan Hanım hayatında yürüdüğü bütün yoldan daha fazlasını yürümüştü. Sadece dua ediyor, etrafa pek bakmıyordu. Şaduman'ın gözlerine, gözlerinin içine, gözlerinde belirebilecek bir umudu görmeye bakıyordu. Bilmedikleri yollar, bilmedikleri sokaklar, bilmedikleri dükkanlar, evler ve insanların arasından yürüdüler, yürüdüler, yürüdüler. Yine de bir şeyler onlara yol gösteriyordu içten içe. Kendi sokaklarına, kendi mahallelerine benzeyen yerlere, kendileri gibi giyinen, komşularına benzeyen insanlara doğru yürüdüler insiyaki biçimde. Akşam ezanı okunurken Şaduman'ın yüzündeki küçücük umudu gördü Sultan Hanım. Sonra Şaduman'ın baktığı yere çevirdi gözlerini. Şaduman, sokağın solundaki tonoz çatılı eski yapının hamam olduğunu fark etmeden önce hamamın istinat duvarındaki yazıyı gördü. Bu denli büyük bir umudu fark edeceklerinden habersiz, yan yana 2 kelime. Natır aranıyor. Şaduman, heyecan, merak, korku, umut, kaygı, sevinç, ne kadar duygu varsa hepsini yüklenmiş kalbinden ayaklarını yürütecek kadar kan bekledi. Tökezlemeye benzer birkaç adım attı. Dar bir koridora elindeki Muharrem'e daha sıkı tutunarak girdi. 5-6 taş basamağı hep birlikte indiler. Basamaklar bu gördüğünden başka her türlü heyecana alışıktı. Gelin hamamı için gelmiş taze gelinin heyecanına, kırk hamamına gelmiş Doğusan'ın sevincine ve kırkı çıkmış bir insan yavrusunun minik kalbinin atışına, oğluna kız aramak için merdivenlere inen kadının meraklı bakışlarına, ilk defa boy abdesti alacak genç bir bedenin ürpertisine, samur kaşlı, cilveli, fidan boylu, gül dudaklı tellağıyla beraber halvete çekilmek için gelen oğlancının aşkına, evliya kurnasında dua edip dilek tutacak yaşı geçkin kızın umuduna, mesleğini bırakan bir genel ev kadınının kırklanarak ruhunu temizlerken hissettiği ferahlığa, su gibi gidip su gibi gelsin diye hamama gelen askere gidecek delikanlının nişanlısına döktüğü gözyaşlarına ve daha bilumum insan haline alışıktı basamaklar. Ama bunu anlayamadılar. Taşların görmüş geçirmiş deliklerinden adeta merakla yukarı bakan gözler fırladı. Sağ taraftaki hamam kapısına gelene kadar belki bir asır geçti. Kapının önündeki küçük asma, taşların çığlıklarını duymuşçasına merakla baktı gelenlere. Şaduman, şişman kadına, kendisinin bile kendisinden beklemediği düzgünlükte bir konuşmayla hem tecrübesini hem tecrübesizliğini anlattı. Kadın memnun oldu. Sonra da yatacak yerlerinin bile olmadığını söyledi, lisanı münasiple Şaduman. Kiloları yüzünden uçamayan bir melek gibiydi kırmızı yüzlü kadın. Hayırdır, hayırdır dedi. Şaduman anlayamaz gözlerle baktı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye ekledi kadın sakince. Sultan Hanım terlemiş yüzünü silmeye çalıştı. Bayılacak gibiydi. Gel hemşirem, otur bir nefeslen dedi kadın ve üzeri muşamba kaplı bir masanın etrafındaki tahta sandalyeleri gösterdi. Oğlancık da çok güzelmiş maşallah. Oğlancık gerçekten çok güzeldi. Gözleri yüz bin fersah öteleri ve baktığı insanın içini görüyor gibiydi. 9. Bölüm. Ebu Bekir o gün her zamankinden daha geç çıktı evden ve her zamankinden daha geç girdi hamamın buğulu dünyasına. Sessizdi her zamanki gibi. Sessizdiler her ikisi de. Emin, abisinin sessizliğinin her zamankinden başka olduğunu anlayamazdı. Adı üstünde sessizlik de olup biten, üstüne hiçbir şey eklenmeyen iki boş sayfa birbirinden nasıl ayrılabilirdi ki? Oysa bomboş değildi Ebu Bekir'in sayfası. Aksine doluydu alabildiğince. O kadar doluydu ki harflerin arasında okumayı mümkün kılacak hiçbir boşluk yoktu. Onunki simsiyah bir sessizlikti. Ara ara Emin'e fark ettirmeden gizlice bakışlarını ona çeviriyor ve en ince ayrıntısına kadar izliyordu onu. Emin'i. Daha doğrusu Emin'in yerine geçen o şeyi Emin'in bedeninde arıyordu. Takunya'nın ucundan çıkan ayak parmaklarında, ellerinde, ellerinin üzerindeki damarlarda, şakaklarında, saç tellerinin arasında, topuklarında o kötücül ruhun izlerini bulmaya çalışıyordu. Biliyordu ki aslında hiçbir yerinde göremeyecekti gözlerinden başka. Ama gözlerine gözlerini dikmesi mümkün değildi. Gözlerinin adeta bir kuyu gibi onu içine çekeceğinden neredeyse emindi. Eğer onun o olmadığını ya da onun o olduğunu bildiğini ona fark ettirmek gafletinde bulunursa başına gelecekleri tahmin edebiliyordu. Bütün gün kaçak bakışlarla izledi Emin'in iri bedenini korkuyla. Gözleri dışında göremediği tek yer peştemaliyle örtülü olan diz kapaklarıyla göbeğinin arasındaki avret yeriydi. Şeytan orada saklanıyor olabilir miydi? Aslında ona bakarken kendi gözleri kadar İnayet Hanım'ın da gözleriyle bakıyordu. Akşam eve döndüğünde kendisine sorulacak olan soruların cevaplarını toplamalıydı. Bir ara aklına yine Şaduman geldi. Onu çok özlemişti. İçinden ara ara kopup gelen bir ses, olup bitenlerin gerçek dışı olabileceğine dair şüphe kırıntıları saçıyordu zihnine. Bu yanılsamadan hemen kurtulmak için çaba sarf ediyordu. Zihninin sağlıklı düşünce ürettiği bu anları korkuyla kovmaya çalışıyordu. Her yeri sakatlanmış bir canlının sakat olmayan bir tek parmağını düzeltmek için kırmasına benziyordu yaptığı. O kırıntıları biriktirebilse dönebilirdi. Ama dönmek onun için çok korkutucuydu. Çoğunlukların inancının dışına düşmek değil miydi delilik? İçinde bulunduğu evin genel inanışı ona akli olanın yolunu böyle çiziyordu. Dikkat etmeliydi. Kendisini bu saçma düşüncelere bırakmamalıydı. O zaman Şaduman'ın bir kadın olduğunu aklına getiriyor, nefsinin onu aldatmak için bir kadını kullanmasının beklenen bir şey olduğunu düşünüyordu. Kafasının öbür yanından çıkan bir başka ses, ona annesinin de kadın olduğunu söylüyordu bu sefer de. Onu arzu etmediğini, şehvetinin ona yönelmediğini düşünüp rahatlamaya çalışıyordu. Ama şehvet kelimesiyle annesini aynı anda düşünüyor olmak, içini kemiren yeni bir dalgaya neden oluyordu. Acaba sorusu beyninin yatağında kıpırdamaya başlıyor ve büyüyüp bir yılan gibi her yeri kaplıyordu. Kafasının içinde bir yılan gibi hissettiği bu rahatsız edici düşünce O yılanı bu kez de görüntü olarak hayal etmesine yol açıyordu. Sonra da engellenemez biçimde o yılanın kafasını cinsel organının başı gibi hayal etmeye başlıyor ve bu hayali kovmak için çaba sarf ederken düşünce silsilesinin annesiyle başlayan noktasını hatırlıyor ve organının annesine yaklaştığı, hatta ona gireceği korkusunu yaşıyordu. Derin derin soluklarla bütün bu zincirleme düşünceleri kovmaya çalışıyordu. Kovmaya çalıştıkça daha çok içine düşüyordu. Her defasında farkında olmadan kendisini hamamın mermer taşlı helasında buluyordu. Çocukluğundan beri yaşadığı kabızlık illetinin yaşattığı acı, içini yakan düşüncelerin acısını unutturuyordu belki de. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 47. Devamı dördüncü ayrımda.